Ayrım 12, Jean-Paul Sartre Küba'yı anlatıyor. Sayfa 145. Che Guevara. Küba'da liderleri yaşları kurtardı. Genç olmaları devrim gerçeğine uzlaşmaz bir sertlikle bakmalarına el veriyor. Eğer öğrenmesi gerekiyorsa, eğer teorik bilgiyle aydınlanması gerekiyorsa, o bundan hiç kimseye söz etmez. Bunu iş edinir. Nereden ama genellikle özel hayatından birkaç zaman parçacığını toparladığını kimse bilmeyecektir. Çıraklık devresinin süresini sonsuz bir şekilde kısaltmak için çabasını, yoğunluğunu sonsuz bir şekilde artırdığını kimse bilmeyecektir. Fakat bize neyi söylemediklerini tahmin edebiliriz. Che Guevara, örneğin çok kültürlü bir adam olarak tanınıyor ve böyle olduğu da belli. Söylediği her cümlenin arkasında bir hazinenin yığılı olduğunu anlamak uzun sürmüyor. Ancak bütün bu bilgiler kendini tutkuyla toplum bilimlerin öğrenimine vermiş olan genç bir doktorun genel bilgisi, bir devlet bankacısı için zorunlu olan teknik bilgiden bir uçurumla ayrılıyor. Meslek değiştirmesinden şakayla bahsetmesi dışında bundan hiç söz etmez. Fakat harcadığı çabanın yoğunluğunu hissetmek mümkün. İnsan her şeyde aldanabilir ama bu durgun ve dinlenmiş çehrede değil. Her şeyden önce buluşma saatimiz pek olağanüstü gece yarısı. Bu da benim talihimdi. Gazeteciler ve yabancı ziyaretçiler sabah saat 2'de veya 3'de uzun görüşmeler için kabul ediliyorlar. Bürosuna varmak için içinde birkaç sandalye, duvar kenarlarındaki birkaç tahta sıra dışında hiçbir eşyanın bulunmadığı büyükçe bir odadan geçtik. Köşede bir masanın üzerinde telefon duruyordu. Bütün koltuklarda bazıları nöbette, bazıları uykuda, oturuşlarındaki rahatsızlıkla perişan, yorgunluktan bitkin askerler vardı. Telefon masasının arkasında koltuğa kıvrılmış, uzun siyah saçları omuzlarına dökülen, kepi burnuna düşmüş, uyuyan genç bir isyancı subay gördüm. Çok hafifçe horluyordu ve yuvarlanmış dudakları yeni yanmış bir püronun bir ucuna sıkıca kenetlenmişti. Uyuyan adamın son hareketi uyumamak için püroyu yakmak olmuştu. Bu çok iyi aydınlanmış odadan geçerken nedense kendimi sabah çok erken bir saatte trene binip bir kompartımana giriyormuş gibi hissettim. Yarı açık, yorgunluktan kızarmış gözleri, bir yere yığılmış ya da iki büklüm kıvrılmış gecenin rahatsızlığı içindeki gövdeleri hatırladım. Henüz uykum yoktu ama onlara bakınca kötü geçen birkaç gecenin ağırlığını üzerimde hissettim. Bir kapı açıldı ve içeri girdik. Bir önceki izlenimler o anda yok oldu. Başında kepi, kayıtsız bir çehreyle bir isyancı subay beni bekliyordu. Yakasının yerini alan sakallı, koridordaki askerler gibi uzun saçları vardı. Düzgün teni, tehlikelerle karşılaşıp kurtulmuş gülen yüzüyle bana yeni uyanmış izlenimi verdi. Bu, Che Guevara'ydı. Duştan yeni mi çıkmıştı? Belki de. Gerçek şuydu ki bir gece önce erkenden çalışmaya başlamış, yemeklerini bürosunda yemiş, ziyaretçiler kabul etmişti. Benden sonra da daha birçokları sıradaydı, kapının arkamdan kapandığını duydum. Bütün yorgunluğumu ve saatin kaç olduğunu tamamen unuttum. Gece bu büroya girmiyor, iktidarlarının doruğunda olan bu uyanık insanlar için uyumak sanki doğal bir ihtiyaç değil. Sadece kendilerini kurtarmış oldukları eski bir alışkanlık. Che Guevara ve arkadaşları ne zaman dinlenirler bilmiyorum. Herhalde belirsiz. Bunu işlerinin yoğunluğu ya da azlığı tayin ediyor. İşleri biterse çalışmayı bırakıyorlar. Boş zamana ihtiyaçları olduğundan bu saatleri uyku latifundiyalarından koparıp almaları çok doğal. Kısmen bitirilmiş son 14 aydır tek bir grup tarafından yürütülen koca bir proje düşünün. Bu genç insanların ülküsü budur ve neredeyse ona ulaşacaklar. 1960'ta ışıklar sabaha kadar yanıyor Küba'da. Hala gece ve gündüzden söz ediliyor ama bu sadece bir alışkanlık. Yine de bütün nezaketlerine rağmen enayicesine uyumaya ayırdığım saatlerin sayısını asgariye indirmekten kendilerini alamadılar. Çok geç saatlerde yatıyor ve çok erkenden uyandırılıyordum. Bundan rahatsız olduğumu söyleyemem. Aksine onlar ayaktayken ne kadar geç olursa olsun yatağa yatmak beni tedirgin ediyordu. Ne kadar erken kalkarsam kalkayım, onların benden birkaç saat önce kalkmış olduklarını biliyordum. İnsanın kendini bu gerginliğe kaptırmaksızın Küba'da yaşaması mümkün değil. Bu genç insanlar enerjiye, Stendhal'in o çok sevdiği enerjiye tapan bir mezhep meydana getiriyorlar. Fakat bundan söz ettiklerini, bunun teorisini kurduklarını sanmayın. Enerjiyi yaşıyor, kullanıyor, belki de yoktan var ediyorlar. Sonuçları ise ispat ediyorlar ama hakkında tek bir söz etmiyorlar. Enerjileri kendi kendisini ortaya koyuyor. Gece gündüz bürosunda yüzünde sabahın o parlak canlılığını koruyabilmek için Che Guevara'nın enerjiye ihtiyacı var. Herkes çalışmak için ama daha da çok yorgunluğun ve uykusuzluğun izlerini silmek için enerjiye muhtaç. Sinirliliklerinden söz etmeye hazırlar ama bunu asla göstermiyorlar. Kendi kendilerine öylesine hakimler ki görünüşte, daha doğrusu gerçekte rahatlar. İşler o kadar ileri gidiyor ki artık ikinci bir tabiatları haline gelen bu enerjiyi gerçek tabiatlarını yıkmakta kullanıyorlar. Gerekli olan bütün gerekli olanları, gerekli olandan fazlasını ve hatta gereksiz olanı bile yapıyorlar. Ayrıca beklenmedik bir saldırının onları yataklarında avlamasına tahammül edemezler. Onları anlayışla karşılamamak elde mi? Onları her gece uyanık tutan, komplo ve sabotajlara karşı olan korku ve kızgınlıklarını anlamamak mümkün mü? Fakat daha da ileri gidiyorlar. Neredeyse Pascal'in sözlerini tekrarlıyorlar. Artık uyumamalıyız. Asla. Uykunun onları terk ettiği ve diğerleriyle birlikte Miami'ye göç ettiği söylenebilir. Uyanık durmak zorunda olduklarını biliyorum sadece. Çünkü bu gerçekten bir zorunluluk. Daha doğrusu bir görevi sabah olmuş olmamış aldırmaksızın bitirmeyi kaçınılmaz bir yükümlülük hissediyorlar. İş biter, gün doğar. Bitirilmiş bir işin keyfi sabahleyin başka olur. Odalarına çekilmeyi, perdeleri çekmeyi ve güneşin kovaladığı karanlığı yeniden yaratmayı, birkaç saat içinde sabahı zihinlerindeki açıklığa sahte bir gecenin içinde kefelenmeyi reddediyorlar. Avludaki palmiye ağaçlarını, günün doğuşunu seyretmeye çıkarlar, mutludurlar, sonra bürolarına dönerler, belgelerden bir diğerini okumak için otururlar ve diğer, daha az önemli bir dosyanın sayfalarını karıştırırlar. İlk ziyaretçilerini sabahın 8'inde veya 9'unda taptaze, yüzlerinde bir gülümseme, tıraş olmuş fakat çok uzaklardaki umutların gölgelediği gözlerle karşılarlar. Bu bir gösteriş değildir, tam tersi. Düşüncelidirler, kendi kendilerini sorguya çekerler. Böyle giderse kendilerini çok erken tüketeceklerdir. Ve bakanlar kurulu toplantılarında, komite toplantılarında, diğer tartışmalar sırasında her zaman diğerlerine nutuk çeken ve doğruyu söyleyen her seferinde bir başka grup olur. Sonunda gerçek ortaya çıkar, çok fazla, çok fazla uzaklara varmak isteyen kişi atını fazla yormamalıdır. Kısacası serilip yatmanın zamanı gelmiştir. Bu akıllı öğüt diğerlerini heyecanlandırır. Derhal tavsiyeye uyulması gerektiğine oy birliğiyle karar alınır. Toplantı sona erer, kucaklaşırlar, iyi geceler. Her biri kendini bekleyen otomobile biner, şoförü uyandırır ve toplantı binasının köşesini döner dönmez, bakanlığın, enstitünün ve benzerinin yolunu tutmasını söyler. İstediği sadece yarın sabah masasında bulunması gereken bir direktif bırakmaktır. Ertesi gün bu direktif masanın üstündedir, dosyanın altında daha birçokları vardır. Bakan ya da müdür yine oradadır, hayat doludur ve yeni bir projenin planı üzerinde çalışmaktadır. Franqui, revolüsyonun başyazarı başka bir alem. Ancak ortalama bir devrimci kadar yaşlı olduğu halde keyfince bir hayat sürdükten sonra devrimden önce bu yaşayışa bir son vermişti. Şimdi hayatı zordur, her dakikası doludur ve durup dinlenmek yoktur. Ama mukavemet hareketine katıldığında, yeraltı basınını yönetmek görevi kendisine verildiğinde, gizli mücadeleyi, heyecanı, iç savaşa katılmayı seçtiğinde, bu şiddetin onu normal yaşayışından koparıp aldığını ve ölünceye kadar neredeyse dayanılmaz bir hıza, gittikçe artan bir gerginliğe soktuğunu hissetmişti. Zaman zaman yorgunluğunu hisseder, bundan rahatsız olur. her şeyden önce sinirleri dayanmalıdır. Bu bıyıklı esmer adam iri gözlerini bize doğru çevirdi. Gülerken bile bu gözlerde bir ciddiyet vardı. 32 saattir uyumamış olduğunu ve şimdi istirahate çekileceğini söyledi. Sesinde hiçbir ahenk yok. Sakin, hiçbir şeyi gizlemeyen bir ses. Dertleriyle, içinde bulunduğu fiziki durum ile bizi meşgul etmeyecek kadar ihtiyatlı ve gururlu bir adam. Yine de anladık, gerçekten çok yorgundu. Dilerse onu geri götüreceğiz otomobilimizle. Ama hayır, kendisini gazete idarehanesinin önünde bırakmamızı istiyor. Orada yapılması gereken bir iki işi var. Bir saat sonra yatağında olacak. Onu bırakıyoruz, saat oldukça geç. Diğer gazeteci arkadaşlar onun bizim için seçtiği lokantaya bizimle birlikte geliyorlar. Bir saat sonra geldiğinde orada yemeğimizi yiyorduk. Bütün yorgunluğu yüzünden anlaşılıyor ama yine de bize gülümsüyor. Gazetede yapılacak işler var. Eisenhower'ın Latin Amerika gezisi, bir Amerikan gazetesindeki canına okuması gereken aptalca suçlamalar, kısacası bütün geceyi ayakta geçirmek zorunda. Yükün altına girmeden önce bizimle bir iki lokma bir şeyler yiyecek. Biraz sonra ayrılıyor ve ertesi sabah onu gördüğümüzde tıraş olmuş ve dipdinç karşımızda. Beslenme konusunda o kadar sert değiller. Eğer yiyecek varsa, yemek akıllarına gelirse ve eğer başka yapacakları bir işleri yoksa yiyorlar. Bu günde azar azar olsun iki defa yemek yiyorlar anlamına gelmez elbette. Fakat beslenmek yasak değil. Beni yemeğe davet ettiklerinde hep bolca yediler. Biz bu limon kokulu eriyen buzlu romun tadından hoşlandığımız için ayıp olmasın diye bazen özel bir Küba içkisi olan Dacuri'den aldıkları bir kadeh dışında içki içmiyorlardı. Onlar da Latinlerin itidali var. Yabancılar Vado'daki otellerde sarhoş olmak için Küba'ya gelirlerdi. Oysa Kübalıların Batista zamanında bile içkiye hevesleri yoktu. Gerçek oydu ki savaş sırasındaki kıtlık günlerinde bir isyancının bir kap sıcak yemekle karşılaştığı zaman duyduğu yıldırım aşkını yeniden yaşamak istiyorlardı. Açlığa birden teslim olmak isyancının ülküsüdür. Fakat hepsi öğle ve akşam yemekleri alışkanlığını hayatlarından çıkarmışlar. O kadar ki yabancı konuklarına karşı en içten ve hünerli ısrarcılığı gösteren bu genç adamlar, adadaki bazı gezilerimiz sırasında kendi midelerini unuttuklarından bizimkilerini de hatırlamadılar. Bir gün sabahleyin erkenden uyandırıldık ve bir otomobile binerek Santa Clara'dan ayrıldık. Küçük bir balıkçı limanında bir grup arkadaşla birlikte bir yelkenliğe bindik. Birkaç saat sonra ıssız bir adaya vardık. Adaya ayak bastığımızda adanın ıssızlığında hiçbir değişme olmadı. Bitkiler bütün adayı örtmüştü ve biz dar bir patika üzerinde yürürken güneş tepemizi yakıyordu. Gittikçe seyrekleşen bir şekilde aramızda birkaç laf attık. Yelkenliğe döndüğümüzde neredeyse gece olmuştu. Robinson Crusoe'nin talihsizlikleri konusunda şimdi her zamankinden çok şey öğrenmiştik. Derken biri bize yememiz için hiçbir şey verilmediğini hatırladı. Birkaç saat oruç tutmak o kadar önemli değil. Doğruyu söylemek gerekirse bunun farkında bile değildim. Arkadaşlarım kendi enerjilerini yanlarındaki insanlara da veriyorlar. Midelerinin hakkını tamamen unuturken bana da kendi midemin haklarını unutmak imkanını verdiler. Fakat yine de bu genç adamların ve genç eşlerinin hiçbir şeyi ihmal etmemiş olduklarını görmek beni şaşırttı. Teknede sandviçler bulduk. Bunlar Santa Clara'da hazırlanmış, bütün yol boyunca taşınmış ve adaya vardıktan sonra son anda sepette unutulmuşlardı. Niye diye sorulabilir. Ama bugünün Kübalılarını tanıdığım kadarıyla içimden her şeyden önce niye bu sandviçleri yanlarına almış olduklarını sormak geliyor. Bütün bu gece bekçileri arasında en uyanık olanı Castro'dur. Bütün bu oruç tutanlar arasında en çok yemek yiyebilen ve aynı zamanda en uzun süre yemeden durabilen yine Castro'dur. Castro'nun deliliğinden yani Küba'nın talihinden söz edeceğim. Ama her konuda bütün isyancılar birliktir. Kendi ihtiyaçları üzerinde bir diktatörlük kuramadıkları sürece halktan bazı isteklerde bulunma yetkisini kendilerinde görmezler. 24 saat hatta daha fazla durmadan çalışarak, geceyi gündüz ederek, açlığı unutabileceklerini göstererek, liderleri için mümkün olanın sınırlarını daha da ötelere götürmektedirler. Sürekli olarak eylemde olan devrimin her yerde görülen bu geçici zaferi, bu görüntüsü adanın işçilerine kaderciliği mahvetmek ve her gün imkansız olanı başarmak için cesaret veriyor. Gerçekte Kübalı liderler mümkün olmayanı yapıyorlar. Bunu her gün yapıyorlar ve biliyorlar ki bu uzun sürmeyecektir. Ortadan kaldırılan imkansızlık kendisini yenenlerin hayatlarını kısaltarak onlardan intikam alıyor. Ama acaba yaşlı ölmek gibi bir tutkuları var mı? Emekli olan bir isyancı bunu düşünmek bile istemez. İsyan onursal bir paye değildir. Onlar köklü bir seçiş yapalı 4 yıl oluyor. Ölecek ama asla boyun eğmeyeceklerdir. Yani hayatları ölümün peşinen kabul edilmesiyle başladı. Bu bir ilk adım, ateşin vaftiziydi. Bugün Batista devrildi, diğer düşmanlar duraksıyor. Onlar için mücadeleye girmek ya çok geç ya da çok erken. Ölüm onların içindedir. Hayatları zaten artık terk edilmiş, canları henüz alınmamış ama onlar canlarını sunmakta devam ediyorlar. Çalışmalarıyla kendilerini yıpratıyorlar. Hayatları bir mum gibi yanmada. Uzun bir süre yaşayacak olan bir işi başarırken kendilerini tüketecekler. Ne kadar uzun bir zaman alacak? 5 yıl? 10 yıl? Hiçbir şey bilmiyorlar. Buna ada karar verecek. Kaynak tutmadıkça cehaleti ortadan kaldırıp yeni endüstriler için yeni kadroların yetiştirilmesi başarılmadıkça yerlerinden ayrılmayacaklar. Ondan sonra ne yapmaları gerekecek? Tek adamın her zaman değişen, her zaman yarım kalmış olan bilgisi ancak devrimin ikinci döneminde kendini yetiştirmiş oldukları teknisyenleri ve bilim adamlarını tedirgin etmeye başlayabilir. Kısacası genç liderler hedeflerinin ne olduğunu biliyorlar. Devrimin bu başlangıç safhasını sonuna kadar götürmek, onu bir sonraki dönemin eşiğine kadar yönetmek ve sonra kendilerini ortadan kaldırarak bu safhayı aşmak. Ne kadar güçlü olduklarını biliyorlar. Birinci yılla başlayan ilk 10 yıllık dönemin kendilerinin olduğunu biliyorlar. X yılında her şey daha iyi olacak. 1960'ın bir saatini dahi boşa harcamayacakları onlara temin edilebilse, 1970'ten bir tek gün bile yaşamamayı kabul edeceklerdir. Sert ahlaklarında aynı yüksek amaç var. Çocukluktan beri sahte inceliklerden, başkentin yabancılara sattığı rahatlıklardan ve hele zengin ve yoksul bütün Kübalılara talihsizliklerini unutturan şüpheli zevklerden nefret ediyorlardı. Turistlerin ülkelerine şerefsiz ve uysal bir fahişe muamelesi yaptıklarını gördükçe utanç duydular ve utanç, Marx'ın dediği gibi, devrimci bir duygudur. Ahlaklarının alacağı biçimi çizmeye yetti bu duygu. Bu, o güne kadar yapılanın tam aksini yapmalarını sağlayacaktı. En büyük tıraja sahip olan gazetenin, Revolution, yönetmeni Franquin'in evini gördüm. Aynı caddenin karşı kıyısında. Haberleşme Bakanı Oltiski'nin evini de, deniz kıyısında, orta sınıftan halkın oturduğu diğer evciklerin arasında çok şirin ama iktisadi 2 evcik. Havana'nın denize bakan diğer semtlerinde lüks villalar var. Bazılarına el konulmuş durumda, diğer biri Batista'nın adamlarından zengin birinin metresi için yaptırmış olduğu gerçek bir saray. Ama orada şimdi ne Jimenez, ne Che Guevara, ne de Castro oturuyor. Bu saray, yazarlara ve aydınlara kurulmakta olan derneklerinin genel merkezi olarak kullanılması için tahsis edilmişti. Onlar da burada şimdilik yabancı konuklarını kabul ediyorlar. Bakanlıkların otomobilleri var ama bakanların yok. Devlet kendi daireleri için otomobil satın alıyor, kişilere değil. Kimse boşu boşuna benzin kullanmak, çok uygun bir amaç dışında lastikleri ve frenleri eskitmek istemiyor. Çünkü Küba'da otomobil imal edilmiyor ve bu uzun bir süre böyle olacak. Ülkenin içinde bulunduğu durum çok olağanüstü haller dışında otomobil ithal edilmesine de izin vermiyor. Devlet memurları gözle görünür olmasa da ayaklarının altında, arkasında, motorun gürültüsünde otomobilin kaçınılmaz bir şekilde bir araç olmaktan bir demir yığınına dönüşmesini hissediyorlar. Oltoski mümkün olduğu kadar yürümeyi tercih ediyor. Her zaman için millet önünde hesap vermeye hazırlar ama yine boşuna para harcamak istemiyorlar. Ülke dışına çıktıkları zaman millet için o çok değerli olan saatleri harcamamak için uçağı tercih ediyorlar ama halkın parasını israf etmemek için de turist mevkide seyahat ediyorlar. Bu alçak gönüllülük yaşlarına uygundur. Lüks mevkide ne işleri var? Küba Hava Yolları bazen kadınlar, çocuklar ve uyuyan adamlar arasında zayıf. Koltuğunda dimdik oturan ve gözlerini bir an bile kapamayan genç bir adamı da taşıyor. Eskiden böyle biri ancak bir macera perest olabilirdi. Bugünse bu adam seyahatte olan bir liderdir. Geçenlerde Avrupa'nın üzerinde uçarken yaşlı bir adam ürktü, yaşının farkına vardı, bir çağın sona ermekte olduğunu anladı. Dürüst bir diplomat olarak Batista diktatörlüğü hariç her rejimle iyi geçinmişti. Elçiler yaşlı insanlardır. Yeni rejim ekselanslarını tekrar göreve çağırmıştı. Ekselansları yeni görevlerine başlamak üzere yoldaydılar. Bir alanda bir süre kaldıktan sonra uçağa doğru ilerlerken diplomat kendini oldukça kötü giyinmiş, elinde uçağa biniş kartını taşıyan genç bir adamın yanında buldu. Birbirlerine gülümsediler, uçağa tırmandılar. Genç adam bütün önemli kişiler gibi lüks mevkideki yerini alan yaşlı adamın karşısında eğildi. Ülke dışında bir ülkenin şerefi elçisine gösterilen saygıyla ölçülür. Yanındaki adama döndü ve "Yanımda boş bir koltuk var," dedi. Genç adam özür dilediğini belirten bir hareket yaptı. "Turist mevkide seyahat ediyorum." Göklerin göçmenleri arasındaki koltuğuna döndü. Uçağın bir sonraki uğrağında elçi ortalıktan kaybolmuştu. Genç adam, "Onun bakanıydım," dedi. Benden utanmıştı. Kübalı arkadaşım bu hikayeyi anlatarak diplomatla alay etmek istemiyordu hiç şüphesiz. Küba ulusunu dışarıda temsil eden biri için cimri olmak gerektiğini düşünüyordu. Her şey elçi için, dinç bir ihtiyarlık, lüks mevkide bir koltuk. Gideceği yere vardığında mümkünse orkideler. Ama bakan bir temsilci değildir. O kendini yeni rejimin bir işçisi, elçilere temsil etmeleri için bir Küba milleti veren 100.000 işçiden biri olarak görüyor. 12. ayrımın sonu, sayfa 158.